huzur arayan topraklar.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yapımda Fatih Kesikbıyık, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Ankara'dan güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz Huzur Arayan Topraklar programımıza. Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda bölgenin toplumsal ve siyasal yapısını değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim 0090 312 463 34 19 0090 312 463 34 21 elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur. Bir kez daha tekrar edelim ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda bir telefon bağlantımız olacak. Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan devletler, modernleşme ve toplumsal değişimi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Duygu Dersan Orhan bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Doçent Doktor Mustafa Murat Yüce Şahin ile birlikteyiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de tüm dinleyicilerimize günaydın diyorum, mutlu sabahlar diyorum.
Teşekkür ederiz. Orta Doğu genelde Arap etnik temelinde Müslüman ülkelerin oluşturduğu bir coğrafya. Bölge zengin enerji kaynaklarına sahip ve üç kıta arasında önemli bir kavşak noktası. Dinlerin doğduğu, kutsalların yer aldığı bir bölge. Aynı zamanda çatışmaların eksik olmadığı bir coğrafya. Toplumsal uzlaşmadan çok çatışmalar ve toplumsal yıkımların yaşandığı bir bölge. Bunu da altını çizerek belirtmemiz gerekiyor. Sayın Yüce Şahin, Orta Doğu'nun demografik yapısı ve yaşanan dönüşümlerden söz ederek başlayalım isterseniz. Bölgenin güncel toplumsal ve siyasal yaşamı, çoğulculuk ve bir arada yaşama kültürü konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir?
Çok teşekkür ederim. Evet, Orta Doğu son zamanlarda özellikle dünya gündemine, yani küresel gündeme çok oturan bir kavram haline geldi. Hem bölge olarak aslında önemi de gittikçe artan bir bölge. Bunu da aslında hem ekonomik çıktılardan hem toplumsal çıktılardan ve demografik çıktılardan okumamız pek mümkün halde. Şimdi tabii Orta Doğu'nun demografik dönüşümüne belki dair birkaç bir şey söylemeden önce son zamanlarda özellikle uluslararası akademik platformda da çok dikkat çeken bir bulgu var ki bunu da ben yayınlarımda çok kullanıyorum. Şimdi 2011-12'de Orta Doğu bölgesinde buradaki pek çok ülkede meydana gelen kitlesel huzursuzluklardan beslenen iç karışıklıklar dünya kamuoyunda bölgeye ilişkin statik ve geleneksel algıları büyük ölçüde değiştirdi. Yani Arap Baharı ya da uyanışı olarak adlandırdığımız bu sürecin öncesindeki olayları değerlendirmeci geleneksel yaklaşımların bölge için çok da geçerli olmadığı ortaya çıktı. Yani özellikle yabancılar bu bölgenin halklarını işte Müslüman, Arap ve de hepsi muhafazakar ve uyuyan toplumlar şeklinde bir bakış açısına sahipti. Ama bunun böyle olmadığı görüldü. Buradaki halkların da harekete geçebildikleri, zaten hani öncesindeki 1950'lerden itibaren buradaki bir takım toplumsal ve siyasal halk hareketlerini görmekteydik. Ama bunları Batı büyük ölçüde göz kapatıyordu. Ama bugün bunun böyle olmadığı ortaya çıktı.
2011'den sonra değişen bir yaklaşımdan söz edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet. İsterseniz tekrar güncel toplumsal ve siyasal yaşama dönerek devam edelim.
Şimdi bu bölge aslında gelişmekte olan dünyanın önemli bir parçasıydı. Yani baktığımız zaman aslında Avrupa'nın, yani gelişmiş ülkelerin, daha çok prototip olarak Avrupa'nın 130 yıl gibi bir süreçte yaşadığı demografik değişimleri Orta Doğu 40-50 yıla sığdırdı. Ama bu gelişmekte olan bütün ülkelerin özelliği. Dolayısıyla onların yaklaşık böyle 1,5 asıra yakın bir sürede yaşadığı değişimi bu bölge 40-50 yıl, %50 daha az bir süre içerisinde yaşadı. Ama bunun sonucunda belki de demografik değişimin en önemli sonuçlarından bir tanesi nüfus artış hızlarının ciddi şekilde düşmesi. Yani doğum hızları dediğimiz, doğurganlık hızları dediğimiz bu hızların çok ciddi şekilde düşmesi. Ama yakın geçmişteki yüksek doğurganlık hızları nedeniyle, ki Türkiye'de bunun bir parçasıdır, şu anda genç nüfusun çok baskın olması. Dolayısıyla Orta Doğu'nun hem ekonomik yapılanması hem siyasal yeniden yapılanması süreçlerinde ortaya çıkan bu yeniden oluşumlar, bu genç halkın taleplerini bu baskının üstesinden gelemedi. Tabii ki bunun içerisinde bir sürü şeyler var. Mesela 1950'li ve 70'li yıllar arasını kapsayan süreçte Orta Doğu'da sosyoekonomik kalkınma çabaları ve politik inşa süreci var. Ama 80'ler boyunca, çok özür dilerim, ülkelerdeki yapısal uyum çabaları bunun yanında İslami hareketlerin yaygınlaştığı bir dönem olarak söyleyebiliyoruz. Fakat 90'lı yıllardan bugüne kadar getirdiğimizde hem neoliberalizmin hem İslami hareketlerin hem kadın hakları arayışları ve bir de yanına çatışmalar ilave oluyor. Dolayısıyla Orta Doğu'nun aslında toplumsal değişimini etkileyen bu süreçleri bir arada yorumlamak gerekiyor. Evet, demografik olarak çok şey değişti belki. Artık hani doğum hızları düştü. Bir kere ölüm hızı çok azaldı. Eski oranla çocuk ölüm hızları, anne ölümleri, bebek ölüm hızları, bunlarda çok ciddi gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Bu Orta Doğu'da yaşamsal koşulların çok daha iyileştiği ve iyiye doğru gittiği anlamına geliyor. Eğitim keza hemen hemen Orta Doğu'nun bütün ülkelerinde toplumlar Batı stilinde eğitim alıyorlar. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor bize. Orta Doğu'nun halkları hem toplumsal hem demografik olarak değişimler geçirdiler ama bir o kadar da küresel topluma bağlandılar. İnternetin yaygınlaşması bu ülke Orta Doğu'nun bütününde, genelinde çok yaygın olan bir şey. Dolayısıyla toplumlar uluslararası her ne kadar otoriteryen rejimler, belki hükümetler söz konusu olduysa da, Orta Doğu'nun halkları bu gelişmelerle uluslararası ve küresel ağlara eklemlendiler.
Evet. Orta Doğu üzerine çalışmalarıyla tanınan Paris Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi tarihçi Profesör Doktor Hamit Bozaslan'a göre bölgede 20. yüzyılda yaşanan çöküşün etkileri sürüyor. Toplumların büyük bir dağınıklık içerisinde olduğunu ve bazı yerlerde çöküşler yaşandığını ifade ediyor Bozaslan. 2020 yılında Suriye diye bir toplum olacak mı? Bundan bile emin değiliz diye ekliyor. Antonio Giddens'ın kavramlaştırmasıyla aslında siz de biraz evvel 20. yüzyıldaki değişimlere değindiniz. İfade edecek olursak, görece dayanıklı kurallar ve kaynaklar dizisi, modernitenin kurumları Orta Doğu'da ne ölçüde başarılı oldular, bugün tartışılan bir konu. Bu bağlamda 20. yüzyılda Arap milliyetçiliği ve Arap solunun başarısızlığını görüyoruz. Programın başında geçen yüzyılda ulus devletler ve ulusal kimlik konularını değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Duygu Dersan Orhan telefon attığımızda. Merhaba Sayın Dersan Orhan.
Merhabalar, günaydın.
Günaydın. Geçen yüzyılda ulus devletler toplumsal değişimi nasıl yönlendirdi? Ulusal kimlik inşasında başarılı olundu mu Sayın Dersan?
Evet, bugün Orta Doğu olarak adlandırdığımız bölge, Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında batılı güçlerin, temel olarak Fransa ve İngiltere'nin paylaşım planları neticesinde haritalarının şekillendiği bir coğrafya. Bu bölgedeki devletlerin büyük bir kısmı 1940'ların sonu, 1950'lere kadar hatta Manda rejimi adı verilen bir sistemle batılı devletlerin hakimiyeti altında kaldılar. İşte bu süreçte bir ulus devlet projesi başlatıldı Orta Doğu'da. Ve batılı devletler sınırlarını kendileri belirledikleri Orta Doğu devletlerine kendi devlet sistemlerinden ithal bir yönetim oluşturmaya çalıştılar. Ya bir anlamda bu ülkelere sizin sınırlarınız, marşınız, anayasanız bu şeklinde tepeden inme bir devlet inşa süreci başlatıldı. En önemlisi de ulus kavramından son derece uzak olan bu Orta Doğu halkları ulus devlet kavramı altında birleştirilmeye çalışıldı. Ancak halk Orta Doğu'ya son derece yabancı bir kavram olan bu ulus devletten ziyade ait oldukları etnik, dini, aşiretsel, mezhepsel yapılarla kendilerini tanımlamayı tercih ettiler. Örneğin Suriye'de yaşayan bir müsairi kendiniz nasıl tanımlarsınız diye sorulduğunda Suriyeli olarak değil müsairi olarak, yani mezhepsel kimliğiyle tanımlamıştır. Aynı şekilde bir Libyalı için Libyalı kimliği değil kabilesel bağları ön plana çıkmıştır. Yani bir anlamda ulus devlet projesi Orta Doğu'da başarıya ulaşamamıştır. Bunun temel olarak iki tane nedeni vardır. Birincisi, bu ülkelerin çok etnikli ve dini yapılardan oluşmasıdır. Bu bilinçli olarak tasarlanmış bir konudur. Ve batılı devletlerin çizdiği bu yapay sınırlar, böl parçala yönet zihniyetiyle oluşturulmuş ve homojen bir yapı gözetilmemiştir. İkincisi ise, ulus inşaat süreci Avrupa'da olduğu gibi halktan, tabandan gelen bir hareketle oluşmamıştır. Bilindiği gibi Avrupa'da Fransız İhtilali sonrasında artan bu milliyetçilik akımı millet inşası sürecine yol açmıştır. Yani tabandan gelen bir talep vardır. Oysa ki Orta Doğu'da bu batılı devletler tarafından yönetilmiştir ve halklar ulus devlet kavramını batının kendilerine müdahale maksatıyla geliştirdiği bir proje olarak görmüş ve bunu benimsememişlerdir. Modernleşme ile ilgili sorunuza değinirsek, modernleşme kavramı işgal sonrası süreçte, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu ülkelerin uğradığı işgal sonrası süreçte manda rejimi altındaki yönetimler tarafından aslında benimsenmiş bir kavramdır. Çünkü bu yönetimler Batı ile işbirliği yapan yönetimlerdir. Aslında bu noktada modernleşme kavramını da belki biraz açmak gerekiyor. Çünkü modernleşme kavramı Orta Doğu'da ya da genel olarak Doğu'da batılılaşma olarak, yani batıya benzeme, batıdaki şeylere, günlük yaşam ya da siyasal sistemleri kopyalamak olarak görülmüştür. Ancak bu manda rejimlerinin yıkılması sonrasında 1950'lerde bu ülkelerin tam bağımsızlığını kazanması sonrasında bu ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde ağırlıklı olarak Batı karşıtı, hatta Arap milliyetçisi yönetimler oluşmuştur. Ve ulus devlet kavramı altında buluşamayan bu halklar, Arap milliyetçiliği şemsiyesi altında bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Özellikle de İsrail karşıtlığı bu ülkeleri bir araya getiren bir unsur olmuştur. Ve diyebiliriz ki özellikle Mısır'ın devlet başkanı Nasır'ın önderliğinde 1950'ler ve 1960'lar Arap milliyetçiliğinin altın yılları olmuştur. Bu noktada Arap milliyetçiliği önemli bir aidiyet sağlamıştır. Orta Doğu ülkelerinin tabii ki bir kısmı için, hepsi için değil. Ancak Arap milliyetçiliği de 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Arapların büyük bir hezimete uğraması, yenilgisi sonrasında düşüşe geçmiştir. 1970'lerden sonra ise ulus devlet kavramı eskiye oranla daha güçlense de tüm kesimlerin benimsemesi sağlanamamış ve ayrışmalar yaşanmaya devam etmiştir. Ve 1970'lerden itibaren siyasal İslam yükselişe geçmiştir. Yani bir anlamda Arap milliyetçiliğinin düşüşe geçmesinden sonra ortaya çıkan boşluğu 1970'lerden sonra 1980'lerde etkisini arttırarak sürdürdü. Siyasal İslam bir aidiyet, bir kimlik olarak Orta Doğu halkları için ön plana çıkmıştır. Yani sonuç olarak dediklerimi toparlamak gerekirse, ulus kimlik kavramı Orta Doğu için batıdan ithal bir kavram olarak görülmüş, bir yabancı batı projesi olarak görülmüş ve bu noktada başarısı sınırlıdır Orta Doğu için, başarıya ulaşamamıştır. Etnik ve dini kimlikler Orta Doğu halkları için ön planda olmuştur.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Duygu Dersen Orhan.
Teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum sizlere.
Teşekkürler. Sayın Yüce Şahin, sizin bu konuda eklemek istedikleriniz varsa önce onları alalım. Ardından da günümüzdeki değişimler üzerinde duralım isterseniz. Bugünün Orta Doğu'sunda otoriter rejimler, monarşizm ve mezhepçilik görüyoruz. Batılı olanın verdiği kaygı, ekonomik kaygılar ve cinsiyet temelli kaygılar öne çıkıyor. Orta Doğu'da şiddet içeren aşırılık ise dünyanın önemli gündem başlığı olmayı sürdürüyor. İç savaş ve çatışmalar var. Göçler bölgenin kanayan yarası ve bölgede kitlesel huzursuzluklara her gün yenisi ekleniyor. Toplumsal değişim insanları, ülkeleri derinden etkiliyor bölgede. Bu değişimin etkilediği ve değişimi etkileyen ülkeler var kuşkusuz. Sayın Yüce Şahin, günümüzde bölgenin nasıl bir değişim içerisinde olduğu konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir? Körfez ülkelerinin Orta Doğu'nun toplumsal ve siyasal yaşamındaki yerlerine ilişkin neler söylenebilir?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle şunu eklemeyi yapmak isterim. Bugün Orta Doğu belki çatışmalarıyla ve savaşlarıyla, iç karışıklıklarıyla ön plana çıkıyor. Evet, halkların buradaki çok baskın bir nüfus var. 500 milyon civarında bir nüfus yaşıyor Orta Doğu dediğimiz bu bölgede. Ama buradaki halkların talepleri aslında dünyanın başka yerlerinde de hani aynı zaman diliminde olmayabilir. Ama 500 yıl öncesine gitsek İsveç'te de mesela aynı şeylerle karşılaşabilirdik. Yani orada da muazzam şekilde toplumlar karışıklı ve birbirini. Mesela İngiltere bugün hala böyledir. Galler Güney İngiltere'ye içerler. Böyle bir gerilim söz konusudur. Yani Orta Doğu'nun ben bu kapsamda hani küreselde böyle yer edinimine de çok doğru bulmuyorum. Dünyanın her yerinde halkların bir talepleri var. Orta Doğu'yu da böyle görüyorum. Ama Orta Doğu'nun sorunlarına dönecek olursak sizin söylediğiniz sorular çerçevesinde evet, yakın zamanda yaşanan demografik geçişlerin bir sonucu olarak genç nüfus belirgin bir büyüklüğe erişti bu bölgede. Bunların talepleri var. İş istiyorlar, eğitim istiyorlar vesaire vesaire, bunu ekleyebiliriz. Başka ne var? Yüksek düzeyli işsizlik. Ama bundan büyük ölçüde körfez ülkelerinin, petrol ülkelerinin sorumlu olduğunu görüyoruz. Yani 70'li yıllarda petrol yükseldiğinde Mısır'dan, Ürdün'den, Yemen'den ve Orta Doğu'nun yeşil yerlerinden çok ciddi işçi göçleri yaşandı bu ülkelere. Fakat buradaki politik karışıklıklar, özellikle Saddam'ın Kuveyt'i işgalinden sonra bir takım körfez ülkeleri diğer Orta Doğu ülkelerinin tavırlarına göre bu işçileri ülkelerinde tuttular ya da evlerine gönderdiler. Mesela 700 bin Mısır, Yemenli, 700 bin işte Ürdünlü, 300 bin Ürdünlü Yemenli gibi gruplar yaklaşık 2 milyon kişinin bu körfez savaşının hemen akabinde, yani bu gerginliğin oluşumunun birkaç gün sonrasında bu işçiler mesela işlerine son verildi. Bunlar ülkelerine geri döndüler. Mısır o dönemde Saddam karşıtı söylemlerde bulunuyordu. Yerine Mısırlılar alındı. Fakat bir yıl sonra körfez ülkeleri bu sefer Mısır'la da tutuştular. Mısırlıları da evlerine geri gönderdiler. Şimdi yerlerinin pek çoğunu Asyalılar dolduruyor.
Evet, uzak.
Şimdi dolayısıyla hani böyle bir yapı var. Şimdi bu insanlar tekrar ülkelerine döndüklerinde işsiz kaldılar. Oysa ki Orta Doğu'nun bu körfez ülkeleri dünyanın hem Latin Amerika'ya göre hem Asya'ya göre işçilere çok daha yüksek ücretler ödüyordu. Fakat bu insanlar ülkelerine döndüklerinde peki ülkelerinde var olan insanlar mı iş bulacak? Bu insanlara ülkelerinde tekrar iş mi verilecek? Dolayısıyla yüksek işsizliğin, Orta Doğu'ya özgü bu yüksek işsizliğin kanevasını bu çerçeve oluşturdu. Bunu bir kere netleştirmek lazım. Başka, yaşam standardının özellikle de çatışmanın ve şiddetin olduğu yerlerde gittikçe kötüleştiğini görüyoruz. Ki, neresi gibi? Yemen gibi, Irak gibi. Evet, bugün Suriye. Ama çatışma, Orta Doğu'nun böyle çok artık karışıklaşmış bölgeleri ortaya çıkıyor. Buralara belki hani acil çözüm getirmek gerekiyor. Ama öbür taraftan Orta Doğu halklarının dünya toplumlarına artan düzeyde eklendiğini, dolayısıyla bir bilinç yükselimine uğradıklarını görüyoruz. Ve yazık ki statik yönetim anlayışları, yani otoriteryen rejimler ve halkların yeni talepleri arasında ortaya çıkan gerilimler, bölgede yönetime gelen hükümetlerin gittikçe yaygınlaşan otoriteryenizmi karşısında pek çoğunun ve ardından devletlerin meşruiyetlerini kaybetmeleri neden olduğu bir süreç ortaya çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla Orta Doğu'da, evet, dünyanın başka yerlerinde de aslında yaşanan sorunların Orta Doğu'da da sürdüğünü görmekteyiz. Doğru, Duygu hocamıza katılmak mümkün burada, ama Arap demek Orta Doğu'ya doğru değil. Yani Türkiye aslında bir geçiş bölgesi olduğu için hem Orta Doğu'nun bir parçası örneğin, hem de Avrupa'nın bir parçası. Ama Türkiye'de Arap nüfus yok mesela. Yani Orta Doğu'ya kattığımız zaman Türkiye'yi Arap olarak İran'ı Arap olarak söyleyemeyiz. Bunlar hani doğru değil. Bunlar hep Orta Doğu üzerine yapılmış statik algılar. İran bir Arap değildir. Ama etnik, evet, bugün Orta Doğu'da etnik mezhep
Arap
çok belirleyici.
Çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün ama.
Mümkün tabii ki. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki ona
Arap
katılıyorum.
Arap kökenli bir etnik yapılanmadan söz etmek
çok
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da mümkün.
Doğru.
Evet, İran ayırabiliriz, Türkiye'yi ayırabiliriz.
İsrail'i ayırabiliriz.
İsrail de aslında Sami ırkından dediğimizde
elbette
yine birleşme söz konusu. Ancak bölgeye ilişkin toptancı yargılar, Arapların geri olduğu, muhafazakar olduğu, İslam'ın bu coğrafyadaki geriliğin asıl nedeni olduğu gibi temelsiz yaklaşımlar, şarkiyatçı yaklaşımlar, oryantalizm dediğimiz boyuttaki yaklaşımlar bölgeyi bir çerçevenin içerisine oturtuyor. Ve bu çerçeve içerisinde toplumların da hareketsiz, edilgen olduğunu söylüyor bize.
Çok
bu algıyı kırmak gerekiyor. Belki bu dayatma iki yönlü işleyen bir şey. Hem bölgeye böyle bakmanız bölgenin bu şekilde bir edilgenliğinin devamını sağlayacak. Hem de edilgen görmek sizin bazı hareketlerinizde, tutum ve davranışlarında size kolaylık getirecek.
Tabii ki. Ya bir kere bu çok kolaycı bir yaklaşım
evet
oluyor. Yani özellikle hani yabancı ülkelerin Orta Doğu'ya bakış açıları, başka ülkelerin Orta Doğu'ya bakış açıları açısından çok kolaycı bir yorumlama yöntemi olarak ben bunu okuyorum. Hani Müslüman derken de bunun içerisinde daha çok Sünniliğe vurgu yapıldığını
evet
görüyoruz. Ama şimdi bakın, ülkeleri, ben çalışan bir akademisyenim. Baktığımızda çok çeşitlilik görüyoruz aslında. Mesela İsrail hariç diğer ülkelerin nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman halklardan oluşuyor. Bu doğru, ama İsrail'i unutmamak gerekiyor. Şiilerin çoğunlukta olduğu İran harici, İran'ı bir tarafa koyarsak, Müslüman ülkelerin çoğunluğu baskın biçimde evet Sünni toplumlar barındırıyor. Ancak mesela Bahreyn'de çoğunluğu Şii halklar oluşturuyor.
Evet.
Irak ve Lübnan'daki nüfusların her iki mezhebe dağılımı neredeyse eşit. Lübnan, Mısır ve Suriye gibi bazı ülkelerin nüfuslarında ise Hristiyanlar belirgin bir büyüklüğe sahip. Ama İran, Fas ve Tunus'ta olduğu gibi Museviler azınlık olmalarına rağmen önemli bir kesimi oluşturuyor.
Evet.
Yani aslında Orta Doğu dediğimiz bölge muazzam derecede homojen halklardan oluşmuyor. Dünyanın geri kalanı da böyle. Yani hiçbir ülke, Japonlar bile bugün kendilerini çok yakın zamana kadar biz en homojen halkız diyorlardı. Ama bugün Japonya'ya gidin bakın sadece Japonları görmüyorsunuz. Asya'nın her tarafından, dünyanın her tarafından ve Amerika'dan gelmiş çok belli etnik nüfusların ülkelerin içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'ya hani programın başında ben bu konuyla başladım. Yani Orta Doğu'ya ilişkin bu statik algıları kırmak gerekiyor. Yani Orta Doğu'da savaş yaşanır. Hayır, böyle değil. Evet. Orta Doğu'nun halkları çok haklı talepleri
bu
dile getirdiler.
Bu bir kader değildir aslında.
Bir kader değildir. Kadercilik içerisinde evet. Bunu bana kalırsa açıklayamayız. Orta Doğu'yu bir savaş ve çatışma bölgesi olarak da göremeyiz. Savaş ve çatışma dünyanın her yerinde var.
Belki Orta Doğu taşıdığı özellikler nedeniyle çatışmanın da sürekliliği istendiği bir bölge diye de yorumlamak mümkün.
Elbette. Yani belki politik süreçler evet. Hani daha çok bu açıdan belki de yorumlanması gerekiyor. Belki de bu konuyu ayrıca tartışmak gerekiyor. Ama Orta Doğu'nun halklarını bir çatışmacı kültür olarak açıklayamayız.
Savaşan, çatışan.
Bir savaşan ve çatışan, sürekli birbiriyle kavga eden halklar olarak bunu bu şekilde, Orta Doğu'yu bu şekilde söylemek çok yanlış olacaktır. Çünkü hiçbir sosyal ve ekonomik parametre bu böyle olduğunu göstermiyor. Yani bugün Orta Doğu ülkeleri çok açık bir biçimde gelişmiş olan dünyayı çok yakınsamıştır. Yani demografik açıdan yaşadığı değişimler, toplumsal açıdan, eğitim açısından, kadının iş gücüne katılım açısından, bu parametrelerin hepsinde en azından 1950'den bu yola çok sağlam verilerle, yani Birleşmiş Milletleri esas aldığımızda onların verileriyle bu gelişmeyi görebiliyoruz. O halde Orta Doğu'da başka tür karışıklıklar var. Yani bu nüfusu hareketlendiren,
nedir
göç ettiren.
Onlar?
Bunlar da bir, bölgedeki tabii ki ekonomik istikrarsızlık. Yani bölgenin bir petrol ekonomisine sahip olan ülkeler çok zengin ve bunlarda çok belirgin bir erkek nüfus baskınlığı var. Bu petrole dayalı ekonomi, yani yoğun sermaye üretimine dayalı ekonomi
kaynaklı diyebiliriz
bunun,
onları.
Ama bunun karşısında da Orta Doğu'nun diğer ülkeleri daha çok nasıl söyleyelim, ithal ikameci endüstrileşme modeliyle ve biraz da tarımsal ekonomilerini geri planda tutarak bir ekonomi modeli üzerinden hareket etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu iki grup arasında tabii ki gelir açısından muazzam bir farklılık var. Şimdi bu körfez ülkeleri hariç diğer Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de böyledir. Hani kadının iş gücüne katılımı, kadının hakları, diğer bütün sosyal grupların hakları konusunda bir sürü şeyleri başardılar. Bu bir gerçek. Fakat bu körfez ülkelerinde böyle olmadı. Yani kadının hakları bu bölgelerde çok ciddi şekilde kısıtlandı. Çünkü erkek işçiler, yani bu petrole dayalı yoğun sermaye üretimi böyle bir transnational diyoruz. Ulus ötesi bir mekan yarattı burada.
Tam da bu noktada isterseniz Arap halk hareketlerine gelelim.
Elbette.
Çünkü tabloyu çizdiniz, çerçeveyi bize verdiniz Sayın Yüce Şahin. 2011'de başlayan Arap halk hareketleri şöyle bir tablo çıkarıyor aslında önümüze. Otoriter yönetimlerin, dini makamların ve ekonomiye yön veren seçkinlerin gölgesi altında sıradan insanlar gündelik hayat pratikleriyle bir değişim yaratmaya çalıştılar. Edilgen bir halde olmadıklarına dikkat çekerek gündelik hayatı, mahalleler, iş yerleri, sokaklar, özel alanlarla birlikte mücadele biçimi olarak ortaya çıkardılar. Tam da o dönem için sanıyorum söylenebilecek en doğru şeyler bunlar gibi geliyor. Örgütsüzdüler. Ancak farklı etnik, dini, siyasi kimliklerin birleşmesi de böylesi bir örgütsüzlük ve lidersizlik koşullarında mümkün olabilirdi demek de mümkün. Gündelik yaşam pratikleri ve Arap halk hareketlerinden söz edelim. Arap Baharı'nda kadın isyanının arka planı, politik süreçlerin kadınlar ve kadın örgütleriyle ilişkisine değinelim isterseniz. Yine Körfez ülkelerinde bu kalkışmaların çok sessiz geçiştirildiğini gördük. Başka ülkelerde, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da sıkıntılı süreçler yaşandı. Biraz da buna değinelim.
Çok teşekkürler. Çok güzel ifade ettiniz. Aslında tam da benim söylemeye çalıştığım şeylerin üzerine oturan bir çerçeve oldu bu ifadeleriniz Sayın Sema. Çok sağ olun. Şimdi modernizasyon, yani burada üç boyutlu bir hadise var. Yani bunları açıklayabilmek için. Birincisi bu bölgede ortaya çıkan modernizasyon. Yani bundan şunu kastedin. Devlet formasyonları, işte endüstrileşme, kentleşme, küresel ağlara eklemlenme, yakın zamanda demografik geçişin maliyeti olarak belirgin bir genç nüfusun ortaya çıkması. Fakat çıktılar açısından baktığımızda tabii ki kalabalık genç kitlelerin oluşumu, yüksek işsizlik, yaşam standartının kötüleşmesi ve dünya toplumlarına eklenme çabalarını görüyoruz. Bu da bir boyutu, ikinci boyutu oluşturuyor. Fakat bunun karşısında toplumsal hareketleri görüyoruz. Yani Orta Doğu'nun halkları sadece Arap Baharı döneminde toplumsal hareketlerde bulunmadılar. Mesela İslami hareketler bunun içinde vardı. İnsan hakları arayışları vardı. Hayvan hakları, çevre hakları. Bu Orta Doğu'da bu konuda bir sürü hareket görüyoruz. Tabii ki kadın hareketleri, kadın hakları arayışları Arap Baharı'nda tekrar gündeme geldi. Neden? Çünkü bu bir fırsat oldu. Yani çünkü şöyle bir şey vardı. Orta Doğu'nun bir takım ülkelerinde özellikle işte Libya, Suriye, Mısır gibi bir takım ülkelerde otoriteryanizm çok daha görünür oldu. Bu gittikçe daha da yükseldi ve politik bir sembolik şiddete dönüştü. Ve halklar ise evet örgütsüzlerdi ama bunun karşısına kendilerini alternatif olarak çıkardılar. Madem öyle biz çoğunluğuz. Yani hani otoriteryan bir rejim var ise biz de o halde halkız. Yani bizim elimizde araçlar yok. Devletin belki araçları, mekanizmaları yok ama biz de çoğunluğu oluşturduğumuz için o halde sizin karşınızda yarıyoruz diye bir haklı hak arayışı talebinde bulundular. Tabii ki kadının konumu açısından baktığımızda Körfez ülkelerinin sessizliğini görüyoruz. Çünkü en bastırılmış yani kadın haklarının en bastırıldığı ülkenin Körfez ülkeleri olduğunu görüyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi örneğin Kuveyt'te nüfusun yani işçilerin yani petrol sektöründe çalışan işçilerin %85'i yabancılardan oluşuyor bugün. Bu çok bir. Bunun da %95'lik kısmı erkeklerden oluşuyor. Şimdi kadına dolayısıyla bu bölgede aile toplumun evrensel inşa bloğunu oluşturdu. Yani dediler ki kadınlar evde kalsın, işte çocuklarına baksın, çocuk dünyaya getirsinler, ev işlerini yapsınlar ve en fazla bakıcı pozisyonunda. Bu şekilde tanımlandı. Ama şimdi Orta Doğu'nun bu körfez bölgeleri haricindeki Orta Doğu ülkelerinde kadınlar daima hak arayışları içerisinde. Neden? Çünkü onlar eşit eğitim aldılar. Yani erkeklerle beraber okullara gittiler. Eğitimlerini aldılar ve iş aradılar. Yani kariyer yapma istekleri peşine düştüler. Evet hala kadının iş gücüne katılma açısından baktığımızda bu ülkelerde de erkeğe göre çok geri planda olduğunu görebiliriz. Bu doğru. Ama burada bir çaba var. Fakat Körfez ülkelerinin ben bu anlamda ayrıldığını daha doğrusu hani bu hak arayışları açısından biraz daha uyuyan toplumlar olduğunu düşünüyorum. Sanki evet. Aslında veriler bunu gösteriyor.
Yeni bir habere göre de vesayet Suudi Arabistan'da kadınların vesayet durumuna ilişkin bir internet evet. üzerinden bir oluşum evet. hareket başladıklarını da öğrenmiş olduk.
Evet.
Parlamentodaki sayılarda giderek bir yükselme olduğunu söyleyebiliyoruz. Hı-hı. Özellikle Hı-hı. Tunus'a baktığımızda. Yine evet. Ürdün ve Lübnan'da kadınların yüksek öğrenim alma oranlarında da yükselmeler var. Bu sizin söylediklerinizi destekleyen nitelikte. Teşekkür ediyorum Sayın Mustafa Murat Yüce Şahin.
Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir programda konuk olmak çok keyifliydi benim için de.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bu programda Orta Doğu'nun toplumsal ve siyasi yapısını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Mustafa Murat Yüce Şahin'le değerlendirdik. Modernleşme ve ulusal kimlik konusunu Sayın Yardımcı Doçent Doktor Duygu Dersan Orhan değerlendirdi. Her iki konuğuma da tekrar teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın ve yeniden buluşuncaya kadar huzurlu kalın.
Huzur arayan topraklar.